Ayrım 5, Cem Sultan, Turhan Tan, sayfa 53. Biraz sonra meclis curcuna içindeydi. Renk renk çengiler, çeşit çeşit sazlar, tel ve ayak gürültüsü Şehzade Sarayı'nın bu ücra köşesini çılgınlar mahşerine çevirmişti. Bazen bir kadeh hedefini şaşırarak yere dökülüyor ve birkaç çift dudağın halılara kapanarak nakışları yaladığı görülüyordu. Bazen elmas bir pırlangıç gibi fırıl fırıl dönen beyaz bir topuk süzgün gözleri ardında sürüklüyor ve hayran ağızlarda imlik değil ilik demek isteyen sessiz istekler titriyordu. Dipnot, pırlangıç, eski Türkçe'de topaç demektir. Topaçla farkı pırlangıcın yuvarlak olmayışıdır. Fırıl fırıl dönen her şeye pırlangıç denebilir. İmlik, enenmiş erkek piliç. Cem de sarhoştu ama vakarını bozmuyor, nedimlerinin derece derece harap olup kendilerini kaybedişlerini seyrediyordu. Onun en büyük zevki adamlarını sarhoşlatmak, çıldırtmak ve sonra tek bir bakışla hepsini birden ayıltıvermekti. Şimdi saz ve raks arasında bu zevkini tatmin etmeye çalışıyordu. Yıkılmakta birinciliğe Kandi adaydı. Bir rakkasın dönüşünü hayran hayran seyrederken başı dönmüş, oturduğu yerde iki tarafa sallanıyordu. Bir aralık davrandı, var gücünü ayaklarına verip kalktı. Elini kulağına koydu, ezan okur gibi okudu. Çalınır çengler, ayaklar karsılır. Raks urur rakkas, çardak sarsılır. Beyit Cem'in dedesi ikinci muradındı ve Kandi bu beydi okumakla şu çılgınlıkların Osmanoğullarında eskiden de var olduğunu anlatmak istiyordu. Şehzade bu nükteyi anlamadı. Dedesinin ruhuna sarhoşça selam verildiğini sandı. Herife bir kase şarap daha sundurdu. Kadeh yarıya kadar altınla doluydu ama Kandi bu ikramı gözüyle de göremedi. Bir tarafa yıkılmış mızıldanıyordu. Şehzade onun sarsıntı geçirdiğini anlayınca Celal Bey'e seslendi. Kandi'nin tutarı var. Dipnot, tutar sara demektir. Yatır ya da salyası neşemize bulaşmasın. Sonra kulağına eğilip başka bir emir verdi. Lala hala dik duruyor. Sun suyu, yık kafiri. Celal Bey sert bir adam olan Lala Yakup Bey'e sataşmaktan korkuyordu. Özür diledi. O da Nasuh Bey de iti kişilerdir. Olur ki itleşirler, beni dalarlar. Dipnot iti, sert ve keskin demektir. İti kılıç, iti bıçak, iti adam denilir. Korkma, ben buradayım. Sırıtan dişi söker koparırım. Hele sen yanaşa gör. Celal Bey biraz ötede beride dolaştıktan sonra Yakup Bey'in yanına geldi. Oysa Yakup durumu kavramış, şehzadenin emriyle kendisinin sarhoşlatılacağını anlıyordu. Tavrını bozmadı, güler bir yüz takındı, fısıldadı. Üzerime varma yoldaş, incinirsin. Uzaktan görenler Lala'nın tatlı tatlı konuştuğunu sanırdı. Onun taklit olunmaz bir hüneri işte bu becerikliliğiydi. Küfrederken, birinin kalbini ve haysiyetini kırarken adeta gülümser, iltifat ediyormuş gibi bir çehre takınırdı. Şimdi de aynı maskeyi takınmış, şakalaşır gibi davranıp Celal Bey'i tehdit ediyordu. Bu tuhaf huylu Lala'yla askeri oyunlardan başka şeylere kıymet vermeyen Gedik Nasuh müstesna olmak üzere bütün meclis duman ve buhran içindeydi. Şarabın yarattığı bulutlar hepsinin beynini karartmıştı. Sazla raksın sinirlere verdiği gerginlikse bu sarhoş topluluğa pek ağır buhranlar geçirtiyordu. Yıkılanlar bile o buhranların ağırlığından kurtulamıyor, köpüklü ağızlarını çarpıta çarpıta topuk ve gerdan sayıklıyordu. Saat bu curcuna içinde hayli ilerlemiş, gece yarısına az bir şey kalmıştı. Annesi Çiçek Hatun tarafından artık içeri gelmesi için gönderilen haberlere kulak asmayan Cem de yavaş yavaş sölpükleştiğini anlıyor, eğlenceyi harem dairesinde tamamlamayı tasarlıyordu. İşte o sırada bir uşak geldi, Cem'in kulağına şu haberi fısıldadı. Karamanlı Hacı Çelebi geldi, fermanınızı bekliyor. Şehzadenin hayli süzgün görünen gözleri birdenbire sertleşti. Hacı Çelebi beni görmek mi istiyor? Sapıtmış olmasın. Gece yarısı ziyaret mi olur be herif? Bunu düşünüp de derviş gidisini kapı dışarı edemedin mi? Uşak anlamlı anlamlı efendisine baktı, dudaklarını yine onun kulağına yaklaştırdı. Önemli bir keşif varmış, efendime söyleyecekmiş. Pirinin emriyle geldiğini anlatmak istemiş ama ben gece yarısı onun pirini de dinleyemem. Bunu söylemekle beraber düşünmekten de geri kalmıyordu. O diyarın pek nüfuzlu bir şahsiyeti olan Hacı Çelebi'yi geri çevirmek işine gelmiyor, onu gece yarısı kabul etmeyi de kendi şerefine uygun bulmuyordu. Aslanlar inlerinde, padişahlar da halvetinde rahatsız edilemezlerdi. Bu yüzden somurta somurta düşündü, kendini küçültmeyecek ve Çelebi'yi darıltmayacak bir biçim tasarladı, Gedik Nasuh'u çağırdı. "Bak," dedi, "karavanlı Çelebi gelmiş, beni görmek istiyormuş. Galiba herif tekkeyle sarayı bir tutuyor. Beni de istedikçe yataktan kaldırılır bir şeyh sanıyor. Sen git de bu sersemi gör, beni niçin rahatsız ettiğini anla. Ama birdenbire gönlünü kırma, nazik davran, belki bir haber getirmiştir." Gedik Nasuh'un gidip gelmesi 10 dakikalık bir iş oldu. Yüzü değişmiş, telaş içindeydi. Odaya koşar gibi girmiş ve şehzadenin kulağına heyecanını dökmüştü. "Taziyeye gelmiş."
"Taziyeye mi?"
"Evet." Şimdi Cem'in de rengi atmış, acı acı yutkunuyordu. Taziye ağır bir musibetin verdiği elemi dindirmeye çalışmak, o musibetten yaralanan yüreklere teselliyi katmak demekti. Ama bu insani görevi yapanların, yapmak isteyenlerin felaket giren evlere böyle zamansız gelmeleri adet değildi. Hacı Çelebi'nin adet dışı hareket etmesi nedendi? Acaba sagucu görünüp de saveci mi çıkacaktı? Dipnot: Türkçe'de sagu öğleye ağlamak demektir. Sagu saymak, mersiye okumakla eş kullanılır. Sagucu taziye edici adam demek olur. Sabah hayırlı haber müjdedir. Savacı da müjde getiren manasınadır. Tarihte sık sık görünen savacı yahut saveci beyler, uğurlu haberler alındığı günlerde doğdukları için böyle andırılmıştır.
Babasının ölümünü söyleyip de kendisine saltanat mı müjdeleyecekti?
Cem'in zihnine bu soru düşer düşmez gerçekliği yıkıldı, düşünceleri darmadağınık oldu, hemen yerinden fırladı.
"Saz, susun, çengiler dağılsın, herkes yerine çekilsin," dedi
ve birdenbire vücut bulan sessizliği çiğneyerek odadan çıktı. Sofaları hızlı hızlı geçti, koridorları sert adımlarla dolaşarak misafirin bulunduğu salona girdi. Çelebi en baş köşede oturuyor, bir şeyler okuyordu. Cem'in içeri girmesini görmemiş göründü, selamını almadı, yerinden kıpırdamadı. Okuyup üflemekte devam etti. Neden sonra başını kaldırıp uzak bir yere oturmuş olan Cem'e baktı.
"Aleyna ve aleykümüsselam," dedi. "Sizi rahatsız ettim ama el memuru mazur."
Dipnot: Görevli kişiye kusur yüklenemez.
"Alemi gaybdan, yani görünmez alemden işaret aldım geldim."
Genç şehzade şeyhin duayla meşgul görünüp ayağa kalkmamasına kızmakla beraber durumundaki inceliği düşünerek güler yüz gösterdi. Aynı zamanda haysiyetini korumayı unutmadı. O sırada herkesi kabul edebileceğini gösterir bir eda takındı.
"Ben de uyanıktım, yazıyla uğraşıyordum. Evvelce Şahidi'nin Leyla ile Mecnun'unu Türkçe'ye çevirip Şevketlu babama göndermiştim. Memnun olduklarını anlayınca şevklendim. Hoca Selma'nın Cemşit ve Hurşid'ini tercümeye başladım. Şimdi de onunla meşguldüm. Kim gelse beni uyanık bulacaktı."
Zeki Çelebi onun neyle oyalandığını pek iyi anlamıştı. Ama bu anlayışını sezdirmeye lüzum görmedi, maksada geçti.
"Bursa'dan geldik, şehre geç girdik. Sabahleyin sizden iltifat göreceğimizi umuyorduk. Rahatsız etmeyi hatırdan geçirmiyorduk. Malumunuzdur, hadis var, yolcu ziyaret olunur. Ama bir düş beni sizin ziyaretinize sevk etti."
Hacı Çelebi Kütahya'da Sinan Paşa'ya yaptığı oyunu hemen aynen tekrarlıyor, evliya ağzı kullanıp kendi meramını kovalıyordu. Genç şehzade böyle dolaplara gelecek adamlardan değildi. Şu kadar ki Çelebi'nin ağzındaki baklayı şiddetle merak ediyordu. Onun bir düşten söz etmesi üzerine rengi bozuldu, kaşları çatıldı. Taziyeye geldiğini söyleyen şeyhin rüyadan ilham almasını gülünç buluyordu. Bununla beraber bilinen kelimeleri mırıldandı.
"Hayırdır inşallah Çelebi, ne gördünüz?"
"Üçler, yediler, kırklar, Kutbül Aktab'ın ardına düşmüşler, bir tabut götürüyorlardı."
"Ölü diri haberi getirir derler, belki bir yavrumuz ya da yavrunuz olur."
"Erenlerin karıştığı düşler tevil olunmaz, aynen kabul edilir. Gördüğüm tabut bir gerçek taşıyordu."
"Ne gibi?"
"Tabutta örtülü olan şalın üzerinde iki tarih yazılıydı. 20 Cemaziyel Evvel 857.
Yani 29 Mayıs 1453 ve 4 Rebiül Evvel 886, yani 3 Mayıs 1481. Bu tarihlerin birini bilirim, babamın İstanbul'a girdiği gündür, öbürünü anlamadım.
Babanın dünyaya veda ettiği gün.
Dime şeyhim, Damla'ya uğrayacağım.
Üçler, yediler, kırklar ve Kutbül Akdab Hazretleri hayale alet olmazlar. Onlar mutlaka babanın tabutunu taşıdılar ve bana da o olayı bildirdiler.
Cem'in dudakları ve elleri titriyordu. Bir rüya biçiminde olsun babasının ölümünü işitmek ona yakıcı bir heyecan vermişti. Haberin doğru ya da yanlış olması ihtimalleri üzerinde duramıyordu. Yalnız saltanatın o dakikada oluştuğu noktasına zihni saplanmış, karmakarışık düşünceler geçiriyordu. Hacı Çelebi genç prensin bu durumunu bir müddet gözden geçirdi ve başka bir terhaneye geçti.
Yiğit ol şehzadem, gam yeme. Şah olsun, dilenci olsun, herkes ölecektir. Baban da dünya tahtını bıraktı, Allah'ına kavuştu. Şimdi sen kendini düşün. Malum ya, rahmetli baban Karamanlı vezire uydu, bir kanun düzdü, biz de görüp okuduk. O kanunda şöyle bir hüküm var: her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, kardeşlerini nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmişlerdir, anınla amil olalar.
Dipnot: Kanunname-i Muhammedi denilen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun teşkilatına, teşrifatına yıllarca esas teşkil eden kanunun ne kadar gariptir ki Türkiye'de toplu bir sureti yoktu. Tarihlerde parça parça görülebiliyordu. Ancak 1910'da tarih encümeni çabaladı, Viyana İmparatorluk Kütüphanesi'ndeki nüshayı fotoğrafla kopyalattı. Kardeş katlini emreden bu madde o kanundan aynen alındı.
Gördüğüm düşü belki size de söylemezdim, baykuşluk etmezdim. Ama bu hükmü hatırlayınca dayanamadım, yanına geldim. Taziyelerime bir de tavsiye katıyorum, başının çaresine bak.
Açık konuşmak ancak bu kadar olurdu. Koca Çelebi gayipten duyarak ölüm haberi getirdiği gibi, o haberin evlat yüreğinde açacağı acıyı önemsemeyerek nasihate de girişiyordu. Bu belki aşırı bir cesaret, tahammül olunmaz bir küstahlıktı ama ruha hitap eden bir hareketti. Hedefin tam ortasını bulan taşa benziyordu. Nitekim Cem de bu isabetli hareketin tesirinden kendini kurtaramadı, babası için ağlamayı unutarak öbür konuya geçmek zorunda kaldı.
Beli dedi, bilirim. Amasya'dakine saltanat müyesser olursa ömrüm ışığı sönecektir. Allah'ın yaktığı çırayı kul söndüremez, el verir ki tedbir almakta kusur edilmesin.
Ne derim bilmem ki, zihnim dartağan oldu, bir çare aklıma gelmiyor. Cem burada ihtiyat gösteriyordu. İlk sersemliği geçmişti. Hacı Çelebi'ye yüreğini tamamen açmaktan, planlarını sezdirmekten çekiniyordu. Hatta rüyaya istinad eden şu haberden bile huylanmaya başlamıştı. Çelebi'nin Bursa dönüşünde babasından gizli bir emir alması ve kendisinde saltanat hırsı olup olmadığını anlamaya girişmesi de mümkündü. Aile tarihinde zaten böyle bir örnek de vardı. Vaktiyle 1. Murat oğullarından savcının tahta göz dikip dikmediğini böyle umulmaz oyunlarla araştırmış ve sonunda evladına kıyı vermişti. Osman oğulları ileri gelenlerinden olup da bu maceraları, babalardan evlatlara gelecek felaketleri bilmemek nasıl mümkün olurdu? Cem dengesi bozulan zihnini düzeltmeye çalışarak bütün bunları düşündü. Küçük bir falsonun hayatını tehlikeye koyacağını göz önüne getirerek ricat hareketi etmeye çalıştı. Oysa hayli gaflet göstermiş, lüzumsuz gevezelikler yapmıştı. Şimdi gafletini tamire çalışmak anlamsız bir didinmeydi. Bununla beraber Çelebi'ye karşı etkili tavırlar aldı, sözü yine gerilere çevirdi.
Tanrı büyüktür, bu halka acır, babamı yok etmez, beni de tasaya düşürmez. Sabah olur olmaz fıkaraya sadaka dağıtalım, kurbanlar kestirelim. Gördüğünüz düşün hayra çevrilmesi için Allah'a yalvaralım. Şu acıklı sohbeti de gizli tutalım. Yare değil, yabancılara da açıklamayalım.
Çelebi maksadına ermeden geri dönecek adamlardan değildi. Oraya gelişi keramet taslamak, Şehzade Cem üzerinde nüfuz kazanmak, emelini taşımakla birlikte candan düşman tanıdığı Karamanlı veziri de lekelemek istiyordu. Keramet Füruş Çelebi'nin İstanbul'daki olaylardan haberi yoktu. Zavallı vezirin öldürüldüğünü bilmiyordu. Dipnot, nişancı vezir Fatih'in cenazesini İstanbul'a götürdükten sonra başkentin kapılarını kapatmış, Hünkar Çayırı'ndaki ordunun bir şey sezmemesi için haberleşme imkanlarını kaldırmak istemiş ve bütün gemileri limana toplamıştı. Ama Fatih'in ölümü bütün bu tedbirlere rağmen orduya yansıdı, Yeniçeriler ayaklandı. Bütün ordu Üsküdar'a geldi, oradan İstanbul'a geçti. Birçok ev yağma edildi. O arada nişancı Mehmet Paşa da öldürüldü. 4 Mayıs 1481. Bu yüzden onu Cem'in gözünden düşürmeye çalışıyordu. Çünkü Cem'in miskin bir boyun eğişle oldu bittilere boyun eğmeyeceğini takdir ediyor, saltanat için mücadeleye girişeceğini kuvvetle umuyordu. Bu mücadeleden galip çıkması ihtimali de vardı. Kısacası kendini ona sevdirmek, Karamanlı veziri onun gözünden düşürmek gerekiyordu. Ve bu iki hedefi tutmak için olanca kuvvetiyle çalışıyordu. Hacı Çelebi genç şehzadenin tereddütler içinde kelime gevelediğini görünce gülümsedi.
''Biz düş görmesek dedi. Siz babanızın ölümünü karşınıza dikilecek cellattan öğrenecektiniz. O zaman da iş işten geçmiş olacaktı.''
Cem sert bir hareket yaptı, Çelebi'nin sözünü kesti.
''Susunuz, o uğursuz haberi tekrarlamayınız. Tanrı benim ömrümü alsın, babama versin.''
''Belki biz de böyle bir fedakarlık yapardık, şefkatli hünkâr için ömrümüzü peşkeş çekerdik. Ne çare ki ecel geldi, onu götürdü.''
''Susunuz dedim, susunuz, içime alev yayılıyor.''
''Ben susarsam babam dirilir mi?''
''Dirilmez, çünkü o aleme giden bir dahi geri gelmez. Ne yazık ki Karamanlı vezir size bir haber uçurmadı. Bakın bugün ayın 9'u, kardeşiniz çoktan müjdeyi almıştır, İstanbul'a yollanmıştır. 3 güne varmaz senin de katlin emri Konya kadısına gelir.''
Bayezid'in İstanbul'a yollanması ihtimali Cem'in ihtiyatkarlığını altüst etti, sinirlerini yaktı, gözlerini kararttı ve bağırır gibi bir sesle sordu.
''Mehmet Paşa onu çağırmış mı demek istiyorsunuz?''
''Evet öyle diyorum ve hatta hükmediyorum. Zira düşümde Amasya'ya doğru giden bir de keklik görmüştüm.''
''Keklik mi?''
''Beli keklik, ağzında bir de mektup vardı.''
Cem daha fazla dayanamadı, ayağa kalktı.
''Şeyhim'' dedi, ''beni berbat edip bıraktın, yüreğime kor döktün, zihnime bulut yığdın. Var git rahat et, beni de kendi halime koy ki babam için Tanrı'ya yalvarayım.''
Hacı Çelebi artık gitmesi gerektiğini anladı, şehzadeyi selamladı ve öğüdünü tekrarladı.
''Bizim düşümüz yalan çıkmaz, söylediklerime inan, başının çaresine bak. Biz duadan geri kalmayız, elimizden gelen yardımı da esirgemeyiz.''
Cem cevap vermedi, tahtın öbür varisine yazacağı jurnali zihninde hazırlamakla meşgul olan Çelebi'yi oda kapısına kadar götürdü ve onun uzaklaşmasıyla birlikte hareme koştu. Annesiyle görüşmek ondan hem fikir hem de güç almak istiyordu. Koridorları hızlı hızlı geçerken bir odanın eşiğinde şair Lali'yi gördü. Herif ceyiz sızmış, eşiği yastık yaparak upuzun yatıyordu. Şehzade bir saniye durdu, sızgın şairi gözden geçirdi ve mırıldandı. ''Buna uğursuz diyorduk, bu gece uğur getirmişe benziyor. Çelebi'nin dediği doğru çıkarsa Lali'yi şairlerin reisi yaparım. Adını da bizim enişte gibi uğurlu korum.''
Dipnot, Fatih'in Mustafa, Bayezid ve Cem adlı 3 oğlu Gevherhan Sultan adlı da bir tek kızı vardı. Bu kızı babasına küsüp İstanbul'a sığınmış Uzun Hasan oğlu Uğurlu Mehmet Mirza'ya nikahlanmıştı. Cem'in enişte dediği işte bu Türk şehzadesidir. Sultan Uğurlu'dan arta kalınca Sinan Paşa'ya verildi.
Bir şey hatırlamış gibi elini alnından geçirdi. Çelebi dedi, büyük bir bahşiş hak etmişti, alamadı. O bahşişi şu Uğurlu'ya vereyim. Sonra belindeki lahuri kuşaktan kalın köstekli ve birkaç kubbe camlı güzel bir saat çıkardı. Sızgın şairin koynuna soktu, yine yürümeye koyuldu. Artık harem dairesindeydi. Dar koridorlara kanat geren koyu karanlığı, renk renk camlar arkasına saklanan kandillerin korkak işaretleriyle yarabiliyordu. Geçtiği yerler halayıkların ve harem ağalarının koğuşlarıydı. Gecenin bu vaktinde onlar da yalnız karanlık, yalnız sessizlik yaşar ve bu hayatın ninnisini uyuyanların rüyalı mırıltıları söylerdi. Cem bir ayak önce kendi dairesine varmak için adımlarını açmıştı. Issız karanlıktan içine garip bir ürküntü geliyordu. Cılız kandillerden dökülen soluk benekler, görünmeyen gözlerden dökülen yaşlara benziyordu. Bu yaşlar gecenin ruhundan dökülmüyormuş, babasının mezarına doğru uçuyormuş gibi onu rahatsız ediyordu. Kendi dairesine varınca bol ışığa kavuşacak, ağlayan gecenin kucağından kurtulacaktı. Nihayet oraya yaklaştı, uyumak hakkını kendi ayaklarıyla çiğneyen nöbetçilerle ve telleri ışıktan örülü bir süpürge gibi karanlığın aralıksız silip dağıtan avizelerle karşılaştı. Nöbetçiler habersiz gelen efendilerini korkuyla karışık bir hürmetle selamlıyor ve yine kendi bölgelerinde kalıyordu. Ona kılavuzluk eden avizeler, fenerler, kandillerdi. Ve Cem bu parlak kılavuzların nefesleriyle işlenen nur halı üzerinde hızlı hızlı yürüyordu. Cem anasının yanına gitmek istiyordu. Sultanın yattığı yer kendi yatak odasının yanı başındaydı. Her iki daireye girilecek noktada büyük dehlizin bitim yerinde başka bir oda vardı. Genç şehzade kapısı Türkmen kilimleriyle perdelenen bu odanın önünde birdenbire durdu. Şair Lale'nin sızgın gövdesi önünde yaptığı gibi elini alnından geçirdi, düşünmeye daldı. İki adım ileride bir harem ağası, daha ötede diğer bir köle göze çarpıyordu. Onlar kendi renklerinin tarihini gecenin ağzından dinler gibi siyah bir sükût içinde dimdik duruyor, küçük bir canlılık göstermiyorlardı. Cem 2-3 dakikalık bir düşünce geçirdikten sonra başını salladı. "Müjdeyi," dedi, "ilkin İrene'ye vereyim, anam ikinciye kalsın." Mahzun bir hamleyle perdeyi kaldırdı, odaya girdi. 5. ayrımın sonu, sayfa 64.